Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle İslam'da ortaklıklar konusunda bir takım sorular ulaştı. İslam'da şirket yapısı nedir? Çeşitleri neden ibarettir? Dolayısıyla o konularda ne gibi esaslara uymak gerekir? Kur'an ve sünnette bununla ilgili neler var diye bir genel bir soru soruldu. Şimdi bununla ilgili olarak tabii İslam'da şirket konusunda ortaklıklarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de geniş bilgi yok. Ama ana prensipler anlamında dikkat çekilen hususlar var. Mesela bunlardan özellikle doğrudan doğruya şirketlerle ilgili olan ortaklıkları ilgilendiren bir konu Saat Suresi 23-24. Ayetlerde şöyle ele alınıyor. 24. ayette ayet-i kerimede özellikle. Şimdi hadise böyle oluyor Davud Aleyhisselam döneminde. Kısaca Davud Aleyhisselam'ın bulunduğu yere bir davacı, bir davalı geliyor. Birbirinden biri diğerinden şikayetçi durumda. Birisi şöyle diyor. Kâle ya Davud, inne hâde ehî lehu tisun ve tisûne naceten ve le nacetun vahidetun diyor. Ya Davud, bu benim kardeşimdir diyor. Onun 99 tane koyunu var. Benim bir tek koyunum var. Fekâle ekfilnî hev azzenî fil hitâb. Bu bir tek koyunu da %1 olan bu koyunu da bana ver diyor. Benden zorla almaya çalışıyor. Ve azenifle hitap ve tartışmada da bana üstün geldi diyor. Yani benim gücümü aşacak bir güç var kendisinde. Bu beldedeki mal çeşidinin %99'u onun elinde, %1'i bende, %1'i de ele geçirmek istiyor diyor. Şimdi tabii ki burada koyun örneği aslında ticaret malı olarak değerlendirmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi benzetmeler, teşbihler tabii belli mallar üzerinde yapılmış. İnsanlar belki rahat anlasınlar diye. Dolayısıyla bir beldede bir çeşit ürün, bir çeşit malın tamamı tekele geçerse, bir tek kişinin gücünü burada hakim olursa, bundan sonra başkalarının tabii hakkını, hukukunu korumak fevkalade zorlaşır. İstediği fiyatı uygular. Dilediği fiyattan satmaya kalkar. Rekabet dediğimiz ticarette serbest rekabet ortamı söz konusu olmaz. Yani dünya üzerinde bütün tekelcilik dediğimiz kara borsalara neden olan, istenilen halkı istismar için uygulanan fiyatlar konularında en çok dikkati çeken istismar araçlarından birisi tekelciliktir. Yani bir çeşit ürün alanını ele geçiren, kendisinden başka o ürünü üreten yoksa, ithal eden yoksa, istediği fiyatı uygulamak konusunda darlık meydana getirerek, ederek halkı zorlar ve fiyatlar yükselmiş olur. Bunun önüne geçme imkanı bulunmaz. Sanki buna ait bir örnek olduğunu Davud Aleyhisselam'ın bu örneğinden değerlendirmek gerekiyor. Tabii bazı müfessirler bunun arka planı belki ekonomik tarafını falan dikkate almadan işte bu anda suikast için gelmişlerdi Davud peygambere. Ancak o arada başka Davud Aleyhisselam'ın da koruyucuları veya adamları falan görününce korktular. O anda böyle bir şey uydurdular diyen bazı şeyler bile söylenmiş tefsirlerde. Yani bunun hikmetini, ibretlik tarafını, belki ekonomik açıdan önemini düşünmeden bu tarzda söyleyenler de olmuş Davud Aleyhisselam'la ilgili bu olayı. Fakat kanaatimizce aslında bir çeşit ürünün tamamını ele geçirmekle ilgili olduğunu ilk bakışta anlamak mümkün olduğu gibi asıl ayetin devamı önemli ve devamı zaten ortaklıklarla ilgili olduğu anlaşılıyor. Yani %1 olan o hisseyi aslında gasp etmekten ziyade ortak %1 ortaklığı da içine holding şirket bütünlüğü sanki. Tek şirket bütün mal üretimini, mal çeşidini ele geçirip tekel oluşturma olduğunu devamından şöyle anlıyoruz. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam cevap veriyor. Kâle kadı zalemeke bir sual ne dedik ilâ neâci. Senin koyununu bu kimsenin istemesi, bunu da ele geçirmeye kalkışması, kendi koyunlarına bunu katmaya kalkışması sana olan bir haksızlıktır diyor. Bu bir haksızlıktır, sana bir baskıdır ve bir zulümdür diyor Davut Aleyhisselam. Seni zorlamamalıdır diyor. Yani bütün mal çeşitleri bir kişiye toplanmamalı anlamında bir ilke aslında ortaya koyuyor. Ve devamında şirketlerle ilgili en önemli ilkeyi şöyle ifade ediyor. Ve inne kesire minel hulatâi lebgî bâduhum alâ bâdın illellezî âmenû ve âmilüs sâlihâti ve kallûn mâhum. Halit, şerik anlamında yani şirket ortaklarından pek çoğu, birçoğu. Lebgî bâduhum alâ bâdın birbirlerine karşı haksızlık yapar. Biri diğerine haksızlık yapar. Şirket ortakları arasında biri diğerine haksızlık yapar. Ancak illelledin amel ve amel salihati ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesnadır. Onlar böyle yapmazlar. İmanlı ortaklar ve salih amel işlemekte olan ortaklar böyle değildir. Birbirine haksızlığı düşünmezler. Ben kazanayım, kardeşim de kazansın, ortağım da kazansın şeklinde hareket ederler. Ancak ayetin sonu çok ilginç bitiyor. Ve kalilün mahum. Ancak bunların sayısı ne kadar da azdır. Kendini düşünmek yanında kardeşini de düşünen, ben kazanayım, kardeşim de kazansın, ortağım da kazansın, ortaklarım da kazansın, azınlıkta kalanlar da şirkette kazansın anlamında düşünenlerin sayısı ne kadar da azdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Mal ve para tatlı olduğu için maalesef bu hakkı başkalarıyla paylaşmak istemeyeceklerine işaret ediliyor. Dolayısıyla bunu güncellerse, günümüze getirirsek, şu anda şirketlerde bildiğimiz gibi %51'i ele geçiren, hisselerin %50'den fazlasını ele geçiren şirketin yönetimini de ele geçiriyor. Şirketin karar organı çoğunluk kimin elindeyse onun elinde oluyor. Mütevelli heyet ya da şirket yönetimi dediğimiz veya idare meclisi dediğimiz şirket yönetimi %50'den fazla hisselerin temsil edildiği bir yönetim oluyor. %49 azınlıkta kalan ortakların hukuku onların insafına kalmış oluyor. Yani dolayısıyla onların çok dikkatli olması, iman eden ve salih amel işleyen kimselerse adaletli hareket ederek sadece bizim hakkımız şudur. Huzur hakkı mıdır? Maaş mıdır? Neler ana sözleşme belirlendiyse o yönetim elinde bulunanların şirketi yönetmesi, etmesi, hakları neyse tabii ki alacak. Bu mudarebe tarzında kardan pay da olabilir, kardan prim alma ilaveten olabilir. Açık açık bunlar zaten şirket genel kurul toplantılarına karara bağlanır veya ana sözleşmesine yerini alır. Hakları zaten alacak. Ama onun ötesinde şirketin faaliyetlerinden dönem sonunda elde edilen karı paylaşırken %51, %55 neyse çoğunluk ne kadar hisse alıyorsa %50'nin altında kalan azınlıkta kalanlığında o hisselerden nasibini alması gerekir. Bu tabii kayıt işine kayda uyan, kayıt iş çalışan şirketlerde tam olarak belki görülebilir ama hele biraz kayıt dışı falan da varsa, kayıt dışı faaliyetlerden elde edilen kazançlar da varsa bunlar defterlerde, kayıtlarda görünmeyeceği için tamamen yönetimin insafına kalıyor. Ve buralarda haksızlık yapma riski daha da fazlalaşabiliyor. Tabii ki bütün bunlar kul hakkı olarak kayda geçiyor. Yani o şirketin her ne kadar resmi kayıtlara bir takım şeyleri girmese bile amel defteri kayıtlarına girdiğini unutmamamız gerekir. Yani yazıcı melekler bunu doğru bir şekilde hak kiminse ana sözleşmede belirtilen esaslara göre nasıl paylaşacaksa o miktarlara göre doğru şekilde amel defterine işlenmiş durumdadır. Yarın kıyamet gününde bu idare meclisinin yönetimin karşısına bütün bunlar eğer hak yendiyse karşısına çıkacaktır. Bunu hesaba katma gerekiyor. Ayet-i Kerime'de işte ahirete kalmadan dünyada bu halledilsin, tam olarak herkesin hakkını vereyim diyenlerin sayısının az olduğunu Cenab-ı Hak Ayet-i Kerime'de beyan buyurmuş, buna işaret etmiş ya da dikkat çekmiş diyelim. Şimdi hep yine bununla ilgili hadis ve hadis-i kutsilerde şirketlerin bu zayıf tarafına dikkat çekiliyor. Mesela Ebu Davud Büyü 26 oğlu hadiste "Ene thalüsü şerikeyn mâli mitekhâbena" buyruluyor. Cenab-ı Hak kutsi hadiste "Ben iki şirket ortağın üçüncüsüyüm. Mâli mitekhâbena" birbirine hıyanet etmedikleri sürece, hainlik yapmadıkları sürece. Feyyete havena, eğer birbirine hıyanet ederlerse şirket ortakları, terektümün beynihima, ben aralarından çekilirim. Onları terk ederim. Ne halleri varsa görürler. Ya da şeytan ve nefiste baş başa kalırlar anlamında. Burada da bir uyarı yapılmış. Demek ki burada eğer adaletli hareket edilirse, gerçekten herkese hakkı olanı vereyim denirse, şirket ortaklarının iki kişi ise üçüncüsü, beş kişi ise altıncısı, yüz kişi ise yüz birincisi, Yüce Allah olduğunu beyan buyuruyor. Ve onun bereketli, işlerin rast gideceği yolunda bir çeşit manevi güvence anlamına geldiğini de biliyoruz. Başka bir hadis-i kutsi mesela, Ebu Davud yine Büyü 26 oğlu hadisin devamında, "Yedullahi ale şerikeyn, Allah'ın kudret eli ortakların üzerindedir." Yani ortaklar teşvik var burada aslında. Allah'ın eli, kudret eli ortakların üzerindedir. "Mal metehavena" yanlış şartı nedir? Birbirine hıyanet etmedikleri sürece, hile düşünmedikleri sürece Allah'ın kudret eli şirket ortakların üzerindedir. Yani burada ortaklığa ciddi bir teşvik var. Ve Cenab-ı Hakk'ın da ortakları desteklediği manevi güç olarak kudret eliyle onların yanında olduğu hadis-i kutsi'de açıkça ifade buyurulmuş. Ama tek şart nedir? Ortakların birbirine hıyanet etmemesi, herkesin kendi hakkına razı olması, kimin hakkı neyse bunu yerli yerinde hak sahiplerine vermesi, dağıtması, tevzi etmesi şartıyla. Şimdi bu konuyla ilgili genel ilke ifade eden hadis-i şeriflerde de şöyle buyruluyor. Bize el-müslümine inde şurutihim illa şartene halle haramen ev harame halalen. Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartlara uyarlar diyor Peygamberimiz. Karşılıklı belirlenen şartlara uyarlar. Ancak her şarta mı uyarlar? İlla şartene halle haramen ev harame halalen. Haramı helal, helalı haram kılan şart müstesnadır buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki şirket ana sözleşmesinde helalı haram, haramı helal kılan nitelikte bir madde varsa yönetimin şirket ortaklarının buna uyması gerekmiyor. Helalı haram kılma, haram helal nedir? Mesela şirketimiz diyelim içki üretimine girebilir diye madde konmuş örnek olarak. Veya faizli kredi kullanır veya şöyle yapar böyle eder. Elindeki para kaynaklarını faizli olarak reel faiziyle işletmek üzere yatırır gibi neyse ona benzer açık maddeler varsa ille bu maddelere uymak gerekmiyor. Bunlar kenarda durabilir. Ya da hiç bunların ana sözleşme yapılırken şirketi ya da yönetimi harama düşürebilecek olan maddeler nasıl ayıklanır? Hangileri konur, hangileri konamaz diye bunun bir kontrolden geçirilmesi gerekeceği de buradan anlaşılıyor. Bu konuda başka bir ilke, genel ilkelerden İbn-i Mace Ticaret 63 nolu hadis olarak naklediliyor. Erribhu ala maşerata vel vadiyatu ala kaderil maleyni. Karın paylaşımı ortakların kendi aralarında belirdiği şarta göredir. Karı hangi ölçülere göre paylaşacaklarsa serbestçe belirleyebilirler. Vel vadiyatu ala kaderil maleyni. Zarara katlanma ise sermaye oranlarına göredir. Demek ki zarara katlanma konusundaki ilke değiştirilemiyor. Herkes sermaye oranına göre zarara katlanır, zarar olduysa. Kar olunca karın paylaşımı ille sermaye oranlarına göre olmayabilir. Mesela şöyle olabilir, şirket ortakları aynı zamanda şirkette çalışıyorlar. Bir ortağın becerisi Çok yüksek tabii. Şirketin genel müdürü. Bütün işler onun omuzlarında. Toplum, herkes onu tanıyor falan. Güven sağlamış. Dolayısıyla onun da diğer ortaklar gibi sermayesi de var ayrıca. Sermaye ortağı durumunda. Dolayısıyla %10 onun ortağı var. 10 ortaklı bir şirket olduğunu kabul edelim. Hepsinin eşit sermayesi var. 10'ar milyon koymuşlar. 100 milyon liraya bir fabrika kurulmuş mesela. Şirketi çalışarak yürütüyorlar. Ve onu da şirkette çalıştığını kabul edelim. Şimdi dolayısıyla burada herkes sermaye karşılığı tabii eşit kar alacak gibi görünüyor başlangıçta. %10 onun da eşit sermayeleri var. Kar meydana geldiği zaman %10 paylaşmaları ilk akla gelen ihtimal. Fakat bunlar kendileri maaş almak yerine kardan biz farklı pay almak yoluyla bu işi götürelim deseler bilfarz. Şöyle diyelim, karın %20'sini biz kendi aramızda paylaşalım emeğimizin karşılığı olarak deseler, mudarebe yoluyla yönetim akla geliyor. Emek sermaye ortaklığı gibi bir bakıma. Dolayısıyla bu konuda diyelim genel müdür durumda olan, herkesin tanıdığı, güvendiği, asıl şirketi ayakta tutan kişi, ben %20'nin tek başıma %5'ini alırım, %7'sini alırım diyebilir mesela. Diğer geri kalanı da 9 kişi arasında paylaştırabilir. Emeğinin karşılığı olmak üzere. Bir de sermaye karşılığı kardan ayrıca paylaşacaklar. Orada o eşit olabilir. Yani emeğin karşılığı olmak üzere kardan pay alma konusunda farklılıklar olabilir. Hatta şöyle de olabilir. Mesela bir kimse ben bu şirkete ortak olurum ama hiç çalışmamak üzere olmakla birlikte %10 sermaye koyarım ama karın %15'ini alırım dese mesela. Geri kalanı da siz eşit olarak paylaşırsınız veya sermayelerinize göre paylaşırsınız diye bir madde koydursa bir kimse, niye hiç çalışmadığı halde şirkette %5 fazla kar istiyor? Bu onun itibarıyla alakalı olduğu anlaşılıyor. Yani Hanefi mezhebi özellikle karın paylaşımında farklı olabileceği bu hadis-i şerife dayanarak görüşünü benimsemiş. Çünkü o ortağın ticari itibarı olabilir. Piyasaya güven sağlamıştır. Şirkete kazandıracağı şeyler vardır. Bu biliniyordur yani. Buradan ona fazla hisse, kardan fazla hisse verme durumu olabilir. Ve bu meşru olur yani. Diğer ortaklar kabul ettiği zaman. Fakat zarara sıra gelince sermaye oranları dışındaki zarar maddesi diyelim. Böyle bir ortaklardan biri ben sermaye koyarım, ortak olurum ama zarara hiç karışmam dedi mesela. Bir madde koydurdu ana sözleşmeye ya da genel kurula karar aldırdı. Ben sizin bu 100 milyon liralık şirketinize 10 milyon lira sermaye koyarım. Kardan %10 alırım. Onda bir kardan pay alırım. Zarara hiç karışmam diye bu şartla 10 milyonu teslim etse o zarara karışmam maddesi geçersizdir. Şirket herhangi bir şekilde iflas eder, zarara uğrarsa o hiç zarara karışmayacağım diyen kişi de %10'unu tazmin etmekle yükümlüdür. Bu kural değiştirilemiyor. Kar kısmı dediğimiz gibi o miktar değiştirilebiliyor. Şimdi ortaklık olarak meydana gelebilecek şirket çeşitleri aslında kaynaklarla tek tek sayılmış. Bunlar mesela 8 tane çok yaygın olarak fıkıh kaynaklarında yer alan şirket çeşidi 8 tanedir. Bunlar kendi fıkıh terimleriyle mufavada, inan, vücuh, sanayi ya da istina, mudarebe, muzara, musakat, mugarese adlarını alıyor. Mufavaza ortaklığı veya şirketi doğrudan doğruya eşitlik esasına dayalı, mutlak eşitlik esasına dayalı ve bütün sermayenin, ortaklara ait sermayenin şirkete ait kabul edildiği bir şirket türüdür. Mesela bu özellikle kardeşler, aile şirketi gibi daha çok meydana gelebilir. Bir baba zengin, varlıklı vefat ediyor. 3 tane oğlu var diyelim. Bilfarz 30 milyon liralık servet var babadan kalan. Bu 3 kardeş diyorlar bunu 3'e bölsek zayıf düşeceğiz. 10'ar milyon lira servetimiz olacak. Bunun yerine babadan kalan bu sermayenin tamamı üzerinde, mal varlığı üzerinde eşit müfavada ortaklığı esasına dayalı bir aile şirketi kuralım dediler mesela. Ana sözleşmeyi hazırladılar. Herkesin eşit derecede payı var. 1/3 olmak üzere yani. Ve bundan sonra şirket sermayesi olabilecek bütün kazançlar, şeyler hep 1/3 esasına göre devam edip gidecek. Şirket ortakları anlaşmaya göre belki avans anlamında maaş alabilirler. Ailesini geçindirmek için harcamaları falan hep şeyden, şirketten tabii. Herkes şirketten geçimini sağlayacak. Dönem sonunda hesap yaparak 1/3 karı paylaşacaklar ya da karı da hiç almadan aileleri geçindire devam edecek yıllarca. Aile şirketi büyümeye devam edecek mesela. Yani bizim amacımız nedir? Yeme içme üst baş. Çocuklarımız olursa çocuklarımızı okutmak, eğitmek, belki evlendirmek. Bu masrafları şirketten yapalım. Hiç kar almayalım yani kendimize. Sadece geçimimizi sağlayalım. Herkes şirket adına çalışmış olsun ailece diye böyle bir karar alsalar bilfarz. Bu da geçerli olur. Ortada herkes şirkete çalışıyor. Cebindeki para şirketin parası bir bakıma. Adaletli belli ölçüler içinde aile ihtiyaçlarını karşılıyor. Ve aile şirketi hızlı bir şekilde büyüme kaydeder böyle bir durumda. Yani karı bile paylaşmadan hep şirkete bıraka büyüdüğü zaman şirket, şu anda 1,5-2 asırlık devam eden Avrupa'da şirketlerden bahsediliyor. Japonya'da bazı yerlerde. Aile şirketi özellikle. Çok sağlam esaslara bağlanırsa müfavada şirketi tarzında aile şirketi devamlı sağlanabilir. Gerçi İmam Şafii eşitlik bozulur demiş ileriki yıllarda. Evlenmelerle, çocukların sayısındaki farklılıklarla, çeşitli sebeplerle, ölümlerin farklı olması, erken ölümler gibi sebeplerle müfavada ortaklığında dengeler bozulur, uzun ömürlü olamaz demiş Şafii mezhebi. Fakat Hanefi mezhebi bu sağlam esaslara bağlanırsa devam eder gider bu esaslar çerçevesinde demiş müfavada ortaklığıyla alakalı. Onun için mesela Peygamberimiz favidu fe inne fiha el bereke buyurmuş. Yani kendi aranızda mutlak eşitlik esasına dayalı müfavada şirketi kurunuz. Çünkü bunda bereket vardır buyurmuş. Günümüzde kolektif şirket müfavada şirketine yakındır. Yani kolektif şirkette bütün mal varlığımız bildiğimiz gibi sorumluluk kapsamına giriyor. Şirket eğer zarar ederse şirket sermayesi dışındaki mallarımız da teminat kabul ediliyor. Bir şirketin hem vekili hem kefili sayılıyoruz. Kefil sıfatıyla da bu zararları ödememiz gerekiyor. Eğer şirket sermayesi karşılamazsa kolektif şirkette. Müfavada da buna yakın bir şirket türü oluyor. Yani hülasa bunun üzerinde iyi bir çalışma yaparak aile şirketi modelinin yaygınlaştırılması mümkün. Mesela Avrupa'da pek çok aile şirketleri dünya çapına yayılan şirketler haline almış. Mesela Bosch diyor, bakıyorsun veya başka bir şirket. Yıllar öncesinde, yarım asır öncesinden kurulmuş aile şirketi olarak. Çekirdek şirketin aile şeyi devam ediyor, nüvesi. Ama bakıyorsunuz şirket dallanmış, budaklanmış, birçok ülkelerde fabrikalar kurmuş olabiliyor. Ve aile şirketi genişlemesini sürdürüyor. İkincisi inan şirketi. Sadece sermaye ile sınırlı bir ortaklık türü oluyor. Günümüzdeki anonim şirketler gibi mesela İslam'da böyle bir şirket çeşidi geçerlidir. Sadece biz 1.000 lirayla ben bu şirkete ortak oluyorum. 1.000 lira kadar sorumluluğum var diyebiliyorsunuz. Sadece vekilsiniz, şirketin borçlarına kefil değilsiniz mesela inan şirketinde. Batarsa 1.000 liranız batar, o kadar zarar meydana gelirse. Bu şekildeki şirket anlayışı da caizdir ama şirketi yönetenlerin daha önce ifade ettiğimiz gibi adaletli hareket etmesi, karın paylaşımında herkesin hakkını ise bunu vermesi gerekiyor. Vücuh şirketi çeşidi var. Kredi ortaklığı çeşidi diyebiliriz buna. Dolayısıyla mesela hiç sermaye söz konusu olmadan iki kişi kendi arasında anlaşıyorlar. Filanca diyorlar fabrikanın ürünlerini pazarlayalım. İşte 100.000 liralık riski üstlenelim. Kefil de gösterebilirler. 200.000 liralık mal çekelim fabrikadan. Fabrika sahibiyle anlaşıyorlar. Bunu dağıtalım, pazarlayalım. Parasını toplayınca karın şu kadarı bize ait olsun diyor. %20 karı bize ait olmak üzere bunu pazarlayalım. Ya da fabrika çıkış fiyatıyla alınıyor. Üzerine kar konuyor. Karın %20'sini bunlar. %30 karla satıldıysa %10'unu fabrika almak üzere anlaşmaya göre malı dağıtıyorlar. Tabii karı aldıkça kar birikmeye başlıyor. Bu defa biriken karı sermaye yaparak iki kişi şirketleşiyorlar ve ileride birkaç yıl geçtikten sonra öyle hal meydana geliyor ki o fabrikanın ürettiği mal gibi mal üretmeye başlıyorlar. Ve gerektiğinde işi büyüterek, pazarlamayı büyüterek, genişleterek üretime de giriyorlar. Bakıyorsunuz 10-15 yıl geçmeden fabrika sahibi olabiliyorlar. Bunun adı İslam'da vücuh şirketi oluyor. Hiç sermayesiz. Veçhün yüz demek. Vücuh yüzler. Hani yüzüm tutmaz derler. Yüzü tutar. Yüz tutmak. Yüz itibar demek aslında. Yani yüzüm yok. Ondan bir şey istemeye yüzüm yok deriz. Yani itibarım yok anlamında söylenen bir ifade. Vücuh şirketinde de demek ki hiç sermaye olmadığı halde itibarımıza güvenerek, dayanarak bir firmayla anlaşma yapıyoruz. Onun mallarını pazarlıyoruz. Pazarladıkça toplanan paralardan komisyonumuzu ya da emeğimizin karşılığını alıyoruz. Ve bu emeğimizin karşılığı zamanla biriktikçe sermaye oluşuyor. Ve kendimiz de şirketleşerek güçlenebiliyoruz. Bunun adı vücuh şirketi. İslam'da da bunun yeri var. Yalnız şu var. Tabii dürüst davranmak burada gerekiyor. 200 bin liralık mal çektiniz diyelim. Karşı taraf sizden teminat isteyebilir. Kasıt kusuru veya ihmaliniz olmadan bir zarar meydana gelirse belki onu ödemek gerekmemekle birlikte eğer bir zarar ihmal sonucunda ortaya çıkarsa bunu tazminle yükümlü de olabiliyoruz. Bu yüzden karşı taraf teminat isteyebilir, kefil de isteyebilir. Yani siz beni zarara sokarsanız bu nasıl ödenecek, nasıl ödeyeceksiniz anlamında bir teminat isteyebilir. Ya da kefil talebinde bulunabilir. Mesela bunlardan biri diyelim ben 100 bin liraya kadar risk üstlenirim dedi. Diğeri ben 200 bin liraya kadar risk üstlenebilirim dedi bilfarz. Zarar olursa. 300 bin liraya kadar mal çekelim. 1/3'sinin riski benim üzerimde. 1/3'ü senin üzerinde diye bir anlaşma yapsalar. Sırf 1/3'sinin riskini üstlendiği için ortaklardan birisi kardan da 1/3 pay hakkı oluyor. Yani bir ayda mesela 30 bin lira kar meydana geldi. 20 bin lirasını 1/3'sini yani riski üstlenenin 1/3 riski üstlenenin alma hakkı doğuyor. 1/3 riske karşılıkta diğeri 10 bin lira para almış olacaktır. Yani buna benzer riskin paylaşılma oranına göre de karın paylaşılması vücuh şirketinde caiz oluyor. Bir de sanayi ya da şirket-i amal denilen iş şirketi var. Bu da bir takım üretim yapanların işbirliği yaparak ortaklık kurması. Mesela iki terzi diyelim. Ayrı ayrı dükkanları var. Kira veriyorlar. Elektrik parası, su parası falan yerine bir araya geldiler. Dediler çift kira ödemek yerine birleştirelim imkanlarımızı. İşte senin dükkanın sahası buna müsait. Makinalarını birleştirdiler. Derken iki makine daha alalım, üretime geçelim dediler. İki terzi maaş karşılığı çalıştırmaya başladılar. Derken 4 makine, 6 makine de bir takım konfeksiyon üretimine girdiler. Marka olan firmalara mal üretmeye başladılar diyelim. 15-20-30 tane konfeksiyon üretebilen makine edindikleri zaman fabrika meydana geldi. Konfeksiyon fabrikası oluşturdular mesela. 2 kişi. Kısaca girişimci düşüncesiyle harekete geçince boşu boşuna ayrı ayrı 2 yerde kira ödemek, uğraşmak yerine imkanlarınızı birleştirelim ve giderek bunu büyütelim diye azmettiklerinde bunu destekleyen günümüzde pek çok teşvik kredileri de var. Faizsiz verilen. Sırf kalkınsın diye. Bu gibi teşebbüs gücü olan, girişimci olan kimselere yardımcı olan şu anda çok kamu kuruluşları var. Devlet imkanlarından bunlar istifade ettiriliyor. İşte buna benzer yollarla girişimcilik yeteneği olanların önünü açma imkanı var. İslam'da bunun da ismi sanayi veya şirketi amal, imkanlarını birleştirip birlikte hareket etme yöntemi oluyor. Kâr aralarındaki anlaşmaya göre paylaşırlar. Bu terzilerden birisi çok becerili diyelim. Çevre onu tanıyor, o girişimci. Diğeri o kadar değil. O zaman ben riskin 1/3'ünü üstlenirim. Sen 1/3'ünü üstlen. Ve ondan sonraki bütün borçlanmalarda da 1/3, 1/2 üzerinden faaliyetlerini sürdürüyorlarsa karın paylaşımında da farklılık olabilir. Yani biraz da beceriyle, girişimciliğiyle ilgili olmak üzere işte ondan sonraki şirketin büyümesindeki hisseleri farklı şekillerde belirleme hakları da olur. Ve bu caiz olur. Mudarebe ortaklığı mesela. Emekçilerime ortaklığı diyoruz günümüzde. Bu da günümüzdeki faizsiz bankacılığı da kapsayan, bir taraf emeğini diğer taraf sermayeyi koyuyor. Ortaklık kuruyorlar mesela. Diyelim Almanya'da yeğeniz var. 300 bin euro para biriktirmiş durumda. 20-30 yıldır orada çalışıyor, çabalıyor. Birikimi var. Sizde de iyi bir emlakçılık girişimciliği var mesela. Becerili, iktisat fakültesi okumuşsunuz, çevreyi iyi tanıyorsunuz falan. Ve size Almanya'daki yeğeniniz, yeğen diyor, bu parayı ben 300 bin lirayı sana aktarayım. Sen emeğini ortaya koy, tecrübene bunu işlet. Allah ne verirse karı, 300 bin euronun üzerindeki karı ikiye böleriz dedi mesela. Böyle bir anlaşma yaptığınızı kabul edelim. 300 bin lirayla siz yatırım yaptınız. Arsa aldınız, sattınız. Araba aldınız, sattınız. Alanınız neyse, karlı olan alanlarda bir yıl işlettiniz bu 300 bin euroyu. Yıl sonunda bir hesap yaptınız da tam 100 bin euro gelir elde etmiş durumdasınız mesela. Anlaşmaya göre yarısı sizin, yarısı Almanya'daki yeğeninizin. 50'şer bin euro paylaştınız. Bunun adı mudarebe oluyor. Emek sermaye ortaklığı. Şimdi bunu havuz haline getirirseniz sizin bu 300 bin euro havuzunuzda başkaları da, biri 10 bin euro, biri 1000 euro, birisi şu kadar para, 5-10 kişi, 20 kişi para koydu havuz halinde ve siz bunu Allah ne verirse, havuz büyüyünce kar oranı azalttınız. %20 kar benim olmak üzere ben bu havuzu işletirim dediniz mesela. O havuza para yatıranların parasını bir yıl süreli işletiyorsunuz. Yıl sonunda hesap çıkarıyorsunuz. Ne kadar kar olursa masraflar düşüldükten sonra %20'sini alıyorsunuz. %80'ini havuza para yatıranlara sermaye oranlarına göre dağıtıyorsunuz. Bunun adı işte faizsiz banka oldu bakınız. Havuzdaki parayı meşru yerlerde işlettiniz, kullandınız, aldınız, sattınız. Yıl sonunda bir hesap çıktı ortaya. Kar hesaplamasına göre %20'sini aldınız, %80'ini havuza para yatıranlara dağıttınız. Zarar olursa bu defa zararı sermaye oranlarına göre sermaye sahiplerine yansıtırken tabii ki sizin %20 kardan payınız sıfıra düşecek demektir. O yıl hiç kar edemediniz. Krizler yaşandı. Şu oldu, bu oldu. Dönem sonundaki hesaplamada 5 kuruş kar görünmüyor mesela. Hiç karsız kapandığını kabul edelim. Siz hiçbir şey alamıyorsunuz. Sermaye sahiplerine de hiçbir şeye dağıtamıyorsunuz. Kusura bakmayın, bu yıl hiç kar edemedik diyorsunuz. Zarar olursa %10 zarar olduğunu kabul edelim. Bu sefer oraya para yatıranların sermayesi %10 eksilecek demektir. Yani yine hala paralar %90 para tabii havuzda duruyor. Ceplerinden bir şey ödemeleri gerekmez de. Ama sermaye 100 milyonsa mesela 90 milyona düştüğünü kabul edelim. %10 zarar var yani. Fakat siz mudarip sıfatıyla, işletmeci sıfatıyla bu zarara kasıt kusuru veya ihmaliniz yoksa katlanmak zorunda olmuyorsunuz. Ama bir yıllık emeğiniz tabii ki boşa gidiyor. O zaman kendi cebinizden belki başka ayrı bir sermayeniz, geliriniz varsa oradan yemiş oluyorsunuz ya da şirkete borçlanmış oluyorsunuz. Ya kendi yemeniz, içmeniz ve masraflarınız için daha sonra ödenmek üzere belki borç alarak geçiminizi sağlamış olabiliyorsunuz zarar olduğu takdirde. Bunun adı mudarebe. İşte İslam bankacılığı da bu esasa dayalı olarak ortaya çıkmış. Ondan sonra 3 tane de özellikle ziraata yönelik, tarım alanına yönelik olan ortaklık türleri var. Müzara, musakat, mugares adını alıyor. Müzara, ziraat ortakçılığı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir ortaklık türü. Şimdi aslında tarım alanıyla ilgili araziler parayla da kiralanabilir. Caiz. Sizin 100 dönüm yeriniz var mesela. Bunu diyelim 40 bin lira karşılığında kiraya verdiniz. Bir yıl süreyle. Nakit parayla kiraya verdiniz. Olabilir, caiz. Veya öyle değil de kiraya vereceğiniz kişiye sen burayı ne ekeceksin? Diyelim pirinç ekmeyi düşündüğünü söyledi. Tamam. Sen pirincini ek. Allah ne verirse üçte birini bana verirsin dedi. %30'unu ben alırım dedi mesela. Siz de kabul ettiniz. Hiç para falan ortada yok. 100 dönüm yere pirinç ektiniz. Ne kadar hasat elde ettiyseniz üçte birini, diyelim 100 ton elde edildiyse 33 tonunu toprak sahibine vereceksiniz. Ya da satıp parasını vereceksiniz. Anlaşma nasılsa. Yani dolayısıyla o zaman doğrudan doğruya artık parayla ilişkili olmaksızın Allah ne verirse mahsul üzerinden olan anlaşmaya göre verdiğimiz kira parası yerine geçiyor. Buna ziraat ortakçılığı deniyor. Ortakçılık yoluyla değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi bunu iki kişi arasında yapmak yerine tabii ki bu 100 dönüm yeri pirinç ekimi alanı haline getirebilmek için işlemek gerekiyor. Oraya elektrik hattı çekeceksiniz, artezyen kuyusu açacaksınız, sulama için kanallar açılacak, sürülecek, efendim ilaçlanacak falan. Pirinç çok su isteyen, devamlı suyun içinde kalması, kökleri suyun içinde kalması gereken dönemler oluyor falan. Bütün bunlar ciddi bir işçilik gerektiriyor. Malzeme gerektirebiliyor ve bir takım masraflar oluyor. Toplam masraf ne olabilir 100 dönüme hesaplandı. Diyelim 30-35 bin lira kadar masraf olur diye hesap çıkarıldı fizibilitede. O zaman 30 bin lira gibi para lazım. Sizde de bu para yok. Bu defa para olan birisine ya da faizsiz bankaya diyorsunuz 30 bin lirayı siz koyun, ben emeğimi ortaya koyayım ziraat mühendisi teknisyeni olarak, bu işleri bilen kişi olarak. Tarla sahibine de biz kira parası yerine mahsulün üçte birine razı olduğunu söylemişti. Allah ne verirse üçe böleriz. Sizin koyduğunuz para karşılığında size %30 veririz, %33 veririz. Üçte birini toprak sahibine, üçte birini de emeğimi karşılığı olarak ben alırım dedi ziraat mühendisi mesela. Faaliyete girişildi. Hakikaten 30-32 bin lira masrafla bütün bu söylediğimiz harcamalar yapıldı. Dönem sonuna gelindi. Hasat mevsimi geldi. Pirinç hasat edildi. Tartıldı. Yaklaşık 100 ton pirinç elde ettiğinizi kabul edelim. Ki edilebilirmiş. Yani 1 tondan 800 kilo 1 ton olabilir dediler. Dolayısıyla bunu anlaşmamıza göre 3'e böleceğiz. Kaçar ton? 33'er ton olmak üzere paylaştığımızı kabul edelim. Şimdi dolayısıyla toprak sahibi daha önceden 40 bin liraya vermeyi, ki parayla vermeyi düşündüğü yeri, kira parası yerine 33 ton pirinç elde etti. İkişer lira olsa toptan fiyatı 66 bin lira. Kira parası 66 bin liraya geldi. 30 bin lira para koyan faizsiz banka veya şahıs da koyabilir bu parayı. Bu parasına karşılık 66 bin lira aldı. Kaç ayda? 7-8 aylık bir dönemde. Yani bir hasat dönemi sadece. Eylül, diyelim Ocak, Şubat-Mart'ta Ekim falan yapıldı. Temmuz veya Ağustos ayında hasat yapıldığını kabul edelim. 5-6 aylık bir dönem içinde bakıyorsunuz, 4-5 aylık bir mahsul hasat dönemi içinde 30 bin lira para yatırdığınız işten %100'ün üzerinde gelir elde edebiliyorsunuz. Eğer mevsim elverişli gittiyse. Bunun aksine Allah korusun bir terslik oldu diyelim. Dolu oldu. sel baskını oldu. Başka sebeplerle pirinç hasadı yapılamadı. Tamamen zarar meydana geldi. Ziraat mühendisi kardeşimiz dönem boyunca verdiği bütün emekleri boşa gidiyor. Bunların üzerine bir bardak soğuk su içiyor. 30 bin lira para koyan da tabii ki bir şey alamıyor. Tarla sahibi de hiç mahsul alınamadığı için %33'ten 3'te 1 üzerinden bir şey alamıyor. Tamamı zarar söz konusuysa. Fakat şimdi buna bir tarım sigortası diye devlet din desteklediği diyelim. Çok cüzi bir primle sigorta etmeye başladılar. Bu riskli olan diyelim. Tarım alanı risk teşkil ediyorsa, sel baskını dolu vesaire terkesi varsa o yörede, bölgede buna benzer bir sigorta yoluyla risklere karşı bir kısmı telafi etme. %40 kadarını olması lazım. Yani 100 tonun 40 ton kadarını sigorta kapsamına alıp onu üçe bölerek paylaşma tarzında bir güvence de günümüzde getirdiler. Bu da ayrı bir yönü. Yani arabaların kasko yapıldığı gibi. Eğer burada faizli bir arka planda bir havuz söz konusu değilse sigorta yaptırılan yer bakımından böyle bir şey de günümüzde devreye girebiliyor. Şimdi dolayısıyla işte müzaraa ortaklığı buna benzer. Birçok alanlarda uygulanabilecek bir yöntem. İkincisi müsakat diye. Bu özellikle meyve ağaçları üzerinde yapılan bir ortaklık oluyor. Mesela şeftali bahçeleri, efendim armut bahçeleri ve buna benzer şeftali vesaire kiraz bahçeleriyle ilgili bahçe sahibi bunları ilgilenmeyecek duruma gelmiş, hastalanmış, yaşlanmış falan ilgilenmiyor. Çoluk çocuğu da yok ilgilenecek. Ve siz ortak olarak devreye giriyorsunuz. Ben diyorsunuz bu bahçenin, 100 dönüm bahçenin bakımını, her şeyini yapayım. Masraflarını da kendimden yaparım. Ama mahsulünü Allah ne verirse 3'te 2'sini alırım diyorsunuz mesela. 3'te 1'ini tarla sahibi olarak sana veririm. İster mahsul olarak alırsın, ister o günkü fiyatlar üzerinden toptancılara satarız. Ben yardımcı olurum satışına. Parası ne olursa 3'te 1'inin parasını sana veririz dediniz. Böyle bir anlaşma yaptığınızı kabul edelim. 3'te 2'si de sizin olacak. Yarı yarıya da olabilir. Duruma göre değişiyor bu miktarlar. İslam miktarları karışmıyor yani. Verim durumuna, arazinin, bahçenin durumlarına göre bu miktarlar belirlenebilir. Neyse siz 3'te 2, 3'te 1 diye konuşulduğunu kabul edelim. Sonuçta buradan da işte şu kadar ton mahsul elde ettiniz. 3'te 1'ini toptancıya satınca parasını bahçe sahibine veriyorsunuz. 3'te 2'sini siz alıyorsunuz. Bir kısmı tabii ki masraf olarak yapmış durumdasınız. İlaçlamadır, sulamadır, budamadır, toplama, efendim depolama vesaire, paketleme neyse, neler yapıldıysa bütün bunların masraflarını siz kendi cebinizden o güne kadar harcadınız. 3'te 2 dediğimizin içinde tabii bu harcamalar da var. İşte bu harcamaları biz yine biraz önceki örneğimizdeki gibi fizibilite olarak hesaplayıp hak ediş dönemlerinde ödeme yapmak şartıyla, kontrollü şekilde ödemek şartıyla bunun sulamasıdır, işçiliktir, ondan sonra ilaçlama vesaire bütün kalemleri masraf olarak çıkarıyorsunuz. Diyelim 30 bin lira buna masraf gerekir diye bir rakam çıktı ortaya. 30 bin lirayı faizsiz bir banka verebilir ortak olarak yani. Şahıs olarak siz de verebilirsiniz varsa paranız. O zaman üçlü ortak meydana geliyor. Yani bir emeğini ortaya koyan, ilgilenen kişi var. Gibi çoğu zaman ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olabilir. Ondan sonra bahçenin sahibi var ortada. Ziraat ortaklığında olduğu gibi. Bir de parayı ortaya koyan var. Yani üçlü böyle bir anlaşmayla karı da, yani daha kar değil de mahsulü üçe bölerek, üçte bir, üçte bir paylaşırız diye sözleşme yapıldıysa bu da geçerli olur. Bunun adı ziraat ortakçılığı oluyor. Yani bağ bahçe ortakçılığı diyelim. Çeşidine giriyor. Bir de mugarese ortaklığı var. Tarım kesimine yönelik. O da ağaç dikimiyle alakalı. Mesela kavak dikimi günümüzde. Kıymetli kavak. Diğer ağaç dikimi için 100 dönüm bir yerle anlaşma yaptınız. Aynı örnektekiler gibi dikim yapıldı. sulama, budama vesaire işleri devam ederken 10-15-20 yıl gibi süre gerekiyor malum ağaçların yetişmesi için. O süre zarfında amacına ulaşıncaya kadar taraflar hak istemiyorlar. Şirket ortaklık amacına ulaşıp da ağaçlar kesildiği zaman satılınca şu ölçülerle paylaşırız, yer yere paylaşırız dediniz. Veya 1/3'ü benim, 1/3'ü tarla sahibinin dediniz mesela. Böyle bir anlaşma yaptınız. O ne kadar ağaç kesim yaptığı zaman, yapıldığı zaman çıkarsa 1/3'ünü siz alıyorsunuz. 1/3'ünü de tarla sahibine veriyorsunuz. Ortaklık sonuçlanmış oluyor. Yani buna benzer ortaklıkların günümüzde güzel üzerinde çalışılarak, tecrübelerle, piyasada fiilen işleyişi de dikkate alınarak bunlar işletilebilir ve güzel de sonuçlar alınabilir diyoruz. Efendim burada sohbetimi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.